Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 19. ayrım. Sayfa no 213. Ey kimyam, aşkı öğrenir öğrenmez hemen ölüme koşmak olur mu? Kışın soğuk kırağları ağaçlara kardan önce tül tül örtülmüştü. İçime bir sancı çığ çığ düşüyordu. Aniden rahatsızlanmıştı kimyam. Önce yüksek ateş, ardından gece sayıklamaları ve halsiz düşünce başlayan şiddetli ağrılar. Birkaç gün sonra boynunda ve sırtında çıbanlar çıkmaya başladı. Hekimlere götürdük. Nafile, fayda etmedi. Çıbanlar vücuduna yayılıyordu. Üzüntüm onun gece ağrılarındaki inlemeleriydi. Başını dizime dayayıp okuyup üflüyordum. Soluğum ile ağrıları hafifliyor, uyuyabiliyordu. Öyle ki sabah ezanları okununca namazımı oturduğum yerden kılıyordum, dizimde zar zor uyumuş olan kimyanın uykusu bölünmesin diye. Önce Allah'ın, sonra Mevlana'nın bana emaneti olan kimyanın hastalığı ve acı çekmesi beni kahrediyordu. Horasan'da çıbanları tedavi eden bir hekim olduğunu eskiden duymuştum. Kimyayı Horasan'a götürmeye niyetlendim ama yol eziyet eder, dayanamazdı. Hekimin Konya'ya gelmesi için haber yolladım. Gel gör ki hekim yoldayken kimya hatunum Rahman-ı Rahim makamına hicret etmişti. Kimyam ölmüştü. Hayatımda ilk kez böylesine bir acıyı tatmış oluyordum. Ömrümce böyle bir derin acıyı daha önce yaşamamıştım. Koza yırtan kelebek uçmuştu, kayadan fışkıran pınar kurumuştu. Ölüm güzelliğine taç olmuştu da sanki aşka bizden önce pervaz etmişti onu. Onsuz oda sahır, duvarlar kördü. Kokusu sinmişti, masal diyarından gelmiş de göz açıp kapayıncaya kadar kalmışçasına tazeydi hala kokusu elbisemde. Toprağa kimyayı değil gökyüzünü gömmüştük sanki. Kasvetli bulutlar yerdeydi, yağmur yerden yağıyordu göğe. Kimya hatunun bu denli müşfik olduğunu bilseydim ve içimde gidişinin uçurumlar açacağını anlasaydım, başta evliliğe direncimi güçlü tutardım. Cenneti yaşadıktan sonra yitirmek herhalde acıların en tarifsizidir. Kimya yürüyen cennetimdi. 6 aylık kardeşliğimizde beni bir kez bile incitmedi, üzerime titrerdi. Annemden göremediğim şefkati, dervişlerde yaşayamadığım hürmeti, masumiyetiyle tattırdı. İçimdeki yetimliği, açlığı keşfetmişti adeta. Gece üşümeyeyim diye üzerimi örter, sabah benden önce kalkar, abdest suyumu hazırlar, havluyu kendi eliyle yüzüme sürer, beni kurulardı. Sesinin asudeliği musikiydi bana. Bir kez bile yüzünü ekşittiğini görmedim. Bütün bunları bir mihnet ve vazife icabı değil, aşkla yaptığı belliydi. Samimiyetinden, nezaket ve letafetinden mahcup düşerdim. Hastalık dönemlerinde ah edip inlemezdi ki ben üzülmeyeyim diye. Beni kendisinden, herkesten önce düşünen bir afeti şuh idi. O güneşin gülüydü. Güneşi güldüren gülşendi. Şimdi güneş nasıl gülsün kimyasız? Kimyamı toprağa verdiğimiz günün gecesi çizgili bir sema. Yeryüzü bulutlu. Var ile yok arası muamma. Kimyasız ilk gecem. Ölü bir oda. Kokusundan yoksunum. Sesini duvarlarda arıyorum. Taşları tırnaklamak ve bana onun sesini verin diye yumruklamak istiyorum sağır duvarları. Hayatımdaki en acı gece. En bitmek bilmez deli ve derin gecem. Ben de insanım. Taş değilim ya. Melek de değilim. Elbet ağlamak, yakınmak insana mahsus. Dünyanın bütün kayalarını göğsüme üst üste dizmişlerdi sanki. Boğuluyordum. Kimya soluğumdu. Şimdi anlıyordum Konya'dan gittiğimde Mevlana'nın neler yaşadığını. Niçin hamuş olup suskunluğun kuytusuna sığındığını. Derin gözlerle çizgisiz yer yer kuş motiflerinden halkalar bulunan beyaz bir yastık kılıfıyla yatağın başucunda kimyadan yadigar leylak renkli bir gömlek. Yerde serili el emeği, göz nuru dokuduğu bir kilim. Bir seccadenin üstünde ben, düşünceli, yorgun, dargın, ağlamaklı. Yani dağı karlı nehrin derin sükutunu kuşanmış soğuk simasıyla yaşlı bir adam. Ellerim soluk, solgun. Dudaklarım alışılmışın dışında bir morla boyanmış. Gözlerim dingin, çizilmiş. Kimyasız bir ölü oda ve ben. Ne eleyeyim? aşk acısı acıya canım delirtecek kadar delice ve derinceymiş. Uçuruma düştüm. Ardımdan dağlar yuvarlanıyordu. Yine de dolmuyordu düştüğüm uçurum. Alnımda kıvrılan ateşten su sesi gelmeye başladı. Bir çöl yalnızlığıyla dağların koynuna sokulmak istiyorum. Kimya kokmayan gülüzarı neyleyeyim? Ey mihribanım, kimyam, nerelerdesin? Mihir, Farsça'da muhabbet, merhamet demektir. Aynı zamanda güneş manasını da taşır. Ban, sahip manasında cığ cığ ekidir. Mihriban, sevgiye dönüşen, sevgi soluyan demektir. Kimsenin yari mihriban değil. Bu çağ mihribansızdır. Mihriban yoksuludur gecelerimiz. Yani güneşsiz. Sevgi mihribansızlaşınca insanlar hazzı, eğlenceyi, vakit geçirmeyi ve şehveti aşk sanıyorlar. Aşkın kimyasını öğrenmek isteyenler Mevlana'nın kimyası ve benim mihribanım olan bu yüce hatunu tanısınlar. Ah kimya, ah! Kimyamı yaktın, kül ettin. Seni yitik bir ömrün kısa bir diliminde tanıdım. Babandan önce seni tanısaydım Celaleddin'i değil, seni alemin Mevlana'sı eylerdim. Ama üzgünüm. Bu gönülde bir tek aşk var. O da babana nasip oldu. Şimdi sensizlikten suskunum kimyam. Ağlıyorum. Gözyaşlarım artık beynime akıyor. Ağlayış bile ağlardı kimyasızlık ne demektir. Ah bir yaşasaydı. Benim Konya'dan gidişim Mevlana'yı suskun etmişti. Susmak güzeldi, susmaya değer için. Şimdi ben suskunum, yoksun diye kimyam. Suskunluğun sol yanımı bu denli üşüteceğini bilmezdim. Zemherilerde yere düşürmüş bir çiçek kadar çaresizdim. Üşüyordum varlığın olmayınca odamda. Belki de alışacağım yokluğuna. En kötüsü bu. Unutacağım bildiğim her şeyi. Artık gelmezsin. Ben artık senin hatıran tüten bu odanın her zerresinde suskun kalacağım. Mevlana ve Sultan Veled beni teselli etmek için gayret gösteriyordu. Ama nafile. Acım derin. Acım cehennem çukurlarından beter yakıyordu içimi. Mevlana'yı bir korku aldı. Ya şimdi Şems Konya'dan giderse diye. Teselli ettim. Kimyanın hatırası kokan mekandan ancak beni ölüm götürebilir. Kimyanın ölüm haberi şehirde duyulur duyulmaz beni çekemeyenler bunu fırsat bilip Alaaddin'i iyice fitilemeye başlarlar. Kızcağız kahrından öldü. Şems'e kim tahammül edebilir ki? Diyerek yeniden dedikodu ve haset kapılarını açmışlardı. Sultan Veled dedikoduları duymuş beni teselliye gelmişti. İçim kan ağlıyordu. Gördün ya Sultan Veled, yine ne hale geldiler. Beni Mevlana'dan ayırmak için nasıl da söz birliği ettiler. Ama bu sefer öyle bir kaybolacağım ki kimse izimi dahi bulamayacak. Efendim bu aşk yolunda babam için varlığın yokluğundan daha kıymetlidir. Siz demez miydiniz? Aşkta ölmeli, yok olunmalı ki gerçek dirilik olsun. Alaaddin'e gelince eşyalarını dergâhtan alıp berduş takımı arkadaşlarıyla kalmaya başladı. İçkiye başladığı, Konya sokaklarında nara atarak dolaştığı duyuldu. Mevlana bu haberi duyunca çok üzüldü. Dergah adeta bir teselligah olmuştu. Kimyanın acısından mahzun olan beni baba oğul teselli ediyordu. Alaaddin'in hoyrat asilinden ciğeri yanan Mevlana'yı ben ve Sultan Veled teselli ediyorduk. Tamam, kabul ediyorum. Başlangıçta Konyalıların çoğu beni sevmiyordu. Ama beni öldürecek kadar da nefret etmiyorlardı benden. Birkaç çakalın çatlak sesinden başka bana muhalefet eden kalmamıştı. Halk gidişimden sonra yokluğumla benim kıymetimi takdir etmiş ve beni sevmeyenlerin sayısı iyice azalmıştı. Otorite ve şöhretleri sarsılan mollalar halkın bana dönen sempatisi sonucunda Fetiyan grubundaki genç dervişlerden de umudunu kesmişti. Mevlana'dan korkularından ve halkın tepkisinden çekindiklerinden hakkımda katlime fetva veremiyorlardı. Çareyi Konya dışından kiralık katil arayışında bulmuşlar, bunu da pek başaramamışlardı. Alaaddin'i bana karşı dolduruşa getirip üstüme salanlar da artık seslerini kısmışlardı. Alaaddin'in de beni öldürecek komplolara girmeyeceğini adım gibi biliyordum. Kabul etmek gerekirse Alaaddin bıyığı yeni terlemiş delikanlıdır. Heyecanlıdır. Ancak köpüğü erken sönen bir öfke sahibidir. Onun tavırlarını gençliğine ve cehaletine verdim. Halkın dilinde dedikodu malzemesi yapıldığının geç de olsa farkına vardı. kısa süre Konya'da kalmış olan Ahi Evran'ın asilik tüten konuşmalarından etkilenerek ona biat etmek amacıyla onun peşi sıra Kırşehir'e çekip gitti. O Konya'dan gittiğinde gıyaben arkasından ona hakkımı helal eylemiştim. Alaaddin benim şehadetimden aylar sonra Ahilerin Sultanı Kılıç Aslan'a karşı isyan hareketinde yaralanmış ve ölmüş. Cenazesi Konya'ya getirilmiş ve babası tarafından cenazesi kılınıp dergaha defnedilmiş. Aşkın şehadeti. Kör kuyulara atılmasaydım, bütün karanlığına rağmen nasıl görecektin güneşi? Şems olmak kolay mıydı canı canana teslim etmeden? Yedi kapı, yedi oda, yedi soru, yedi cellat. Yedi atlı gecenin karanlığını yara yara yol alıyordu. Yedisinin atı da safkan Arap atı. Yedi atlı tozu dumana katıyordu. Konuştukları dili anlayan yoktu. Gerçi pek konuştukları da yoktu. Şifreli kelimeler, bakışmalar, kaş göz hareketleri, ketum hallerini iyice esrarengizleştiriyordu. Yedi atlı yedi gündüz, yedi gece yolculuktan sonra Konya'ya geldiler. Gecenin siyah kanatları kardan süt beyaz bir giysiye bürüdüğü şehrin üzerini kapladı ve insanlar ısınmak için sokakları boşaltarak evlerine kapanırlarken kuzey rüzgarı bahçeleri darmadağın etme niyetiyle hanın üzerine esiyordu. Yedi atın yeleleri Moğol soluğundan beter rüzgarlar estiriyordu. Yedi bıçkın, yedi bıçak kuru ayaza inat, kan ter içinde hana geldiler. Yıllar önce aşkın elmasını parlatmak için gelen Şems'in konakladığı şekerciler hanından içeri ölüm ıslığı gibi içeri girdiler. İçlerinden birisi kırık dökük Türkçesiyle ''Tebrizli Konya'da mıdır?'' ''Hangi Tebrizli?'' ''Konya'da 72 milletten, 72 beldeden insan var. O kadar çok Tebrizli var ki siz hangisini soruyorsunuz?'' ''Şeyh olanı, siyah feracesinden başka mülkü olmayan Tebrizli'yi.'' ''Ha, Güneş Tebrizli'yi mi arıyorsunuz?'' O dergâhtadır. Güneşiniz batsın, batacak da. Siz sarhoş musunuz yabancılar? Biz değil ama siz içmeden sarhoşsunuz. Bu sözün aynısını Şems'imiz de söylemişti. Biliyoruz. Bu hanın kaç odası var? Misafirler için 9 oda, ailem için de 1 oda var. Şimdi handa kaç müşterim var? Mevsim kış, odalar boş. Güzel, aileni de al götür, hanı boşalt. İki günlüğüne hanını kapatıyoruz. Ne kadar istiyorsan şu torbadan o kadar altın al. Serbestsin. Ancak iki gün hanına uğrama. Temizlik ve emekleriniz ne olacak? Doğuştan temiziz. Yemeğimizi de kendimiz yaparız. Hancı olup bitene anlam veremedi. Elleri titreyerek torbadan bir avuç altın alarak arkasına bile bakmadan gitti. Gökyüzü isli, havada görülemeyecek kadar bulanık ve kapalı. Sabahın mahmurluğu ile sokaklarda çocuklardan başka kimse yok. Hanın dış kapısı sert sert birkaç kez vuruldu. Kapı açıldı, gelen sütçü çocuktu. Hancı dede yok mu? İki günlüğüne yoklar. Ben sütleri ne yapacağım peki? Git dereye dök. Anlamadım. Sen süt satmakla yedi günde ne kadar kazanıyorsun? İki altın. Süt sende kalsa, sana üç altın versem bir emanet götürebilir misin dergaha? Hangi dergaha? Konya'da dolu dergah var. Tebrizli Şems'in olduğu dergaha. Tanır mısın onu? Şems'i kim tanımaz ki? Bekle o vakit. Elinde kızıl bir beze sarılı emaneti getiren yabancı sütçüye sıkı sıkıya tembihleyerek "Bu emaneti Şems'e vereceksin, tamam mı? Ve bu emaneti ne aç ne de kimseye bugün olup biteni anlat." "Tamam, üç altınımı alayım." Çilesinden yüz çevirmedim. Cefasına boyun eğmedim senden gelenin ey aşk. Dilimde ne cennet var ne mihnet, seyrimde ne vuslat var ne hasret. Ben cennete yürümüyorum, cennet bana koşuyor. Dergahın bahçesi sisli ve soğuk havadan dolayı tenhaydı. Kuru bir ağacın yanında birkaç derviş sohbet ediyordu. Sütçü çocuk elinde süt kovasıyla selam vererek yanlarına geldi. Dervişlerden birisi, "Matbah, mutfak karşıda." "Ben matbaha gelmedim. Şems Efendimiz'i ziyaret edeceğim." "Sen önce Ateşbaz Efendi'ye uğra. O söyler Şems'in yerini." Ateşbaz devasa kazanı büyük bir kepçe ile karıştırmaktadır. Bir sağa bir sola sallanırken Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaktadır. Sütçü matbaha girdiğinde Ateşbaz'ı veli parmağını dudağına götürerek sus işareti verir. Sütçü çocuk bekler, bekler. Tam yarım saate yakın ayakta bekler çocuk. Ateşbaz, söyle şimdi nedir isteğin? Tebrizli Şems amcayı görecektim. Niçin? Ne işin var efendimle? Kendisine bir emanet getirdim. Sütten başka ne emanetin olur ki? Üstelik efendim sütü hiç sevmez. Allah Allah. Şekerciler hanındaki dede bir soru sordu. Bunu en iyi Tebrizli bilir. Git öğren dedi. Hah, bak şimdi oldu. Aradığın aşağıdaki kilerde. Karanlıktır. Dikkat et, düşmeyesin. Soğuk dar koridordan giren sütçü merdivenden aşağı iner, indikçe alnından akan ter yüzüne damlarken buz tutacak kadar soğuktur. Kilerin kapısını aralar. Karanlık, soğuk, buz kesen odada sepet içinde sebzeler, tavanda üzüm salkımları, saman üstünde kavun, karpuz. Köşede dizüstü oturmuş rabıta halinde bir adam. Evlat, ne işin var burada? Şey, söyle ve çık hemen. Size bir emanet getirdim. Koynundan çıkardığı kızıl beze sarılı emaneti titreyerek uzatır. Tamam, çıkabilirsin. Uzaklaş hemen buradan. Şems bezi açar, içinden beyaz bir kağıda sarılı bir taş çıkar. Herhangi bir taş değildir bu taş. Camı kesen, canın soluğunu kesen Afgan taşıdır. Rengi kahve, şekli üçgen olan bu taş, haşhaşilerin öldürecekleri kişiye mesaj olarak kullandıkları taştır. Kağıdı alır eline, yukarı doğru çıkar. Ateşbaz veliye, avucun içiyle şu kağıdın üzerini sıvazla der. Ateşbaz velinin sıvazladığı yerde Farsça bir kelime yazıyordur. Parende. Kağıdın üzerine çubuklu süt ile 7 kez yazılmış parende. Ateşbaz olup biten karşısında şaşkındır. Şems elindeki taşı yanan ocağa attığında küçük kahve taş tandır ateşini söndürmüştür. Şems matbahtan çıkar. Bahçedeki dervişlerden birisini yanına çağırır. Kulağına bir şeyler fısıldar. Derviş alelacele dergâhtan çıkar. Öğle ezanları okunmaya yakındır. Halk camiye doğru yürümekte. Acele yürüyen derviş sağ eli sol göğsünde yoldan geçeni, dükkanın önünde oturanı hu, hamuş, hu diye selamlayarak yürümektedir. Hana gelir, kapı vurulur, açılır kapı. Derviş kapıyı açanın kulağına 7 odada 7 soru hazırlayın diye fısıldar. Beklediğiniz yarın sabah namazı sonrasında buraya buyuracak. Çocukluğumdan bu yana karşılaştığım her dervişe müride selamdan sonra bir soru yöneltirdim. Bazen teke tek muhabbetlerde, bazen sohbet meclislerinde. Sorumu dinleyenler bu soru deli sorusudur diye düşünürdü. Oysa veli sorularıydı sorduklarım. Cevabı da veli olan verebilirdi. Halk veli ile deli arasındaki farkı bilmiyorsa ben ne yapayım? Günü geldi, sorularım bana döndü. Sınavların bumerang misali bana çevrildi. Hakkından geldim soruların ve sınavların. Tek bir sınavım kalmıştı. Başımın gövdemden koparılması. Vakti gelince aşkın kefaretine baş verecektim aşk ile. 7 ayrı soru sorulmasını istedim. Her bir hücrede bir derviş olsun. Her biri sorusunu sorsun. 7 kapılı sorular 7 başlı ejderhaydı. Hangi derviş cevabımı beğenmezse o alsın canımı. Talebimi alan dervişler aralarında sorular hususunda epey tartışmışlar ve kendilerince en can alıcı soruları hazırlamış. Beni beklemişler. 1. kapı. Girdim içeriye, derviş sordu. Beyazıt Bestami 60 sene kavun yemedi. Sordular. Niçin yemiyorsun? Mustafa Muhammed'in o kavunu nasıl kestiğini bilmediğimden yemiyorum dedi. Sen bu cevabı nasıl buldun? Dedim ki, bir kavunun nasıl kesildiğini bilmeyen Bistami, bundan daha çetin ve gizli ilimlerden nasıl bilgi sahibi olur, nasıl haber verebilir? Derviş ayağıma kapandı, dışarı çıktı, avludaki havuza elbiseleriyle atladı. 2. kapı, İblis kimdir? Dedim ki, sensin. Çünkü biz bu saatte İdris'te gark olmuşuz. Eğer sen İblis değilsen, niçin İdris'te gark olmadın? Eğer sen de İdris'ten bir eser varsa İblis'ten niye korkarsın? Derviş bağırarak, saçını başını yolarak avluya kaçtı. 3. kapı. Mezhebin nedir? Aslında niçin karşı geldin? Dedim ki, aşıkların mezhebi olmaz, meşrebi de. Fıkıhçılar neyin imamıdır ben karışmam. Ben aşkın imamı Mevlana'dan başkasını tanımam, biat etmem. Aslım aşka kurban olmaktır. Esas dönekler sizsiniz. Derviş duvardaki Kur'an'ı alıp öperek odayı terk etti. Dördüncü oda. Tevhid nedir? Dedim ki, şeyhe böyle bir soru sormak bidattır, gaflettir. Kim kendi vücudunu cefa ile bilirse Allah'ını vefa ile, kim kendi vücudunu hata ile bilirse Allah'ını ihsan ile bilir. Derviş oracağa düşüp bayıldı. Beşinci oda. Sema haram değil mi? Sema Allah'ın tecellisidir. Bu alemden makam alemine yolculuktur. Ehline helal, la ehle haramdır. Sen semayı yapmak bir yana, diline bile alma, ehilsiz. Derviş benzi solgun ağlayarak odayı terk etti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 226. Devamı 20. ayrımda.